Ayrım 8. Hinast Vazner. Eski Tanrılar. Sayfa 84. Milattan sonra 8. yüzyılda Ermeni bir prensliğe ait topraklarda bulunan bir gölün ortasındaki ıssız bir adada münzevi rahiplerin kaldığı bir manastır var. Manastırın baş rahibi Hovannes ile prensin kız kardeşi Prenses Maryam 25 yıl boyunca çok yasak, çok gizli, çok büyük, çok platonik bir aşkla yanmışlar. O daha rahip olmadan, yani genç bir rahip adayı iken, prenses de daha genç bir kızken düşmüşler bu aşkın ateşine. Ve bu büyük aşkı bir kez bile dile getirmeden, birbirlerine bir kez bile dokunmadan, her biri kendi içinde ıstırapla kavrularak yıllarca saklamışlar. Genç rahip yemin ederek, kendini Tanrı'ya adamışmış bir kere. Yolundan dönmesi asla mümkün değil. Prenses evlilik çağına gelince münasip bir soyluyla evlendirilmiş. İtiraz etmek de mümkün, mecbur. Yıllar geçmiş, çocukları falan olmuş ama içi hep kan ağlamış. Gönül verdiği rahibin aşkıyla gizli gizli yanarak, kalbinin en derin yerinde yarası hep kanayarak, eşi ölene kadar iyi bir eş, iyi bir anne olmuş. 25 yıl her gece gizli gizli sarayındaki odasının penceresinde, gözleri gölün ortasındaki adada bulunan manastırın hep aynı penceresindeki titrek mum ışığında için için ağlayarak dua etmiş. O mum ışığı ki büyük aşkının gece boyunca ettiği duaların işaretiymiş. Genç rahip artık orta yaşlı bir baş rahip olmuş. Prenses ise dul bir kadın. Ve artık yetişkin bir kadın, kaybedecek bir şeyi yok. Yüreğini dağlamakta olan aşkı için savaşmaya kararlı. Adadaki manastırın karşısına bir kilise yaptıracak. Baş rahip Hovannes, minnettarlıktan başka ne hissedebilir? Prensin eli de hep üzerlerinde. İnşaat ilerledikçe sarayla manastır arasında gidip gelmeler artıyor. Maryam ve Hovannes de sık sık bir araya gelerek planlarla ilgili uzun konuşmalar yapıyorlar. Hala bir kez bile birbirlerine dokunmadan, aşklarını bir kez bile dile getirmeden gizli gizli için için yanıyorlar. Prens ise arada bir karşı kıyıdan salla adaya gelerek kız kardeşi Maryam'ın yaptırdığı kilisenin inşaatını denetliyor. Bu ziyaretlerinden birinde ısrarla kiliseyi görmek isteyen güzeller güzeli kızı Seta'yı da yanına alıyor. Rüzgarlı bir hava, yol ancak yarılanmış ki bir fırtınadır kopuyor. Güçlü dalgalarla savrulan salda rahipler de var derken genç kız suya düşüveriyor. Salda bulunan genç bir rahip adayı da suya atlayıp dalgalarla boğuşan kızı boğulmaktan kurtarıyor. Prens, kızını kurtaran bu delikanlıya minnettarlığına karşılık asasını, krallığının yarısını ve kızını vermeyi teklif ediyor. Delikanlı şaşkın, başrahip araya giriyor, teklif reddediliyor. Onların her biri artık dünyevi zevklerden el etek çekmişler. Prensin teşekkürü bile zaten yeterince büyük bir şeref. Böyle dünyevi lütuflar kabul edilemez. Prens de o günün anısına kiliseye büyük, işlemeli, oymalı, meşe bir kapı hediye ediyor ve yaşadığı sürece rahiplerin tüm erzaklarını temin etmeyi vaat ediyor. Genç rahip adayı ise o günden sonra aklını yitiriyor. Bedenine ilk kez değen kadın bedeninin unutulmaz anısı onu çılgına çeviriyor. Öykünün sonunda kendini bir uçurumdan ilk kez tattığı ve esiri olduğu o yakıcı arzunun simgesi olan dalgaların koynuna atarak intihar ediyor. Baş rahip Hovannes, Prenses Maryam'ın aşkını reddederek Tanrı yolunu seçiyor. Prenses Maryam da aşkını mezara kadar kalbine gömerek dünyadan el etek çekiyor. Bu öyküyü Ermeni edebiyatının önemli yazarlarından Levon Şant sahne oyunu olarak yazmış vaktinde. Sanırım asıl öykü Maryam'la Hovannes'in aşkı. Genç rahip adayıyla Seta'nın öyküsü ise konuyu zenginleştirip süslemek için kendi kurguladığı bir paralellik. Levon Şant Almanya'da yaşamış ve ciddi bir Wagner hayranı. O dönemde oradaki teknik donanımları yüksek tiyatro salonlarına özenerek Wagner operası havasında bir oyun yazmış. Dili de oldukça zor, epey ağdalı bir Ermenice. Shakespeare İngilizcesinin Ermenice karşılığı gibi. Bu oyun teknik donanım yetersizliğinden yıllarca doğru dürüst oynanamamış. Benim deli kocam Arto Berberyan 1994'te çılgın bir dekor ve büyük harcamalarla sağlanan çok özel efektlerle bu oyunu adeta bir sinema tadında sahneledi. Bizim ekip de bunu pek başarıyla oynadı. O kadar inanılmaz bir başarıydı ki gala günü seyirci oyun bittikten sonra bir süre sessiz ve şaşkın kala kalmış, nice sonra alkışlamayı akıl edebilmişti ve tüm salon ayağa kalkmıştı. Hazırlanması çok stresli bir oyundu. Arto'nun en büyük, en unutulmaz ve en son başarısıydı. Oyunun bitiminden 3 ay sonra felç oldu. Ben o oyunda Prenses Maryam'ı oynadım. Hepimiz de konudan son derece etkilendik. Ben bunca yıllık oyuncuyum, her oyun biterken hüzünlenirim. Onca koşturmanın, heyecanın bir anda sona ermesi etkiler beni. Ama bir tek bu oyunun son gününde ağladım. Şimdi tüm bunları neden anlattım? Biz bu konuyu incelerken ve de oyunu oynarken gerçek bir olaydan esinlenildiğini hiç düşünmemiştik. Ayrıca pek de araştırmadıydık doğrusu. Sadece 8. yüzyılda geçtiği belirtilmişti kitapta ki bu da dönem kostümleri için işimize yaramıştı ve de bize yetmişti. Ayrıca oyunun tümünde Tanrı'nın sevgi olduğu mesajı baskındı. Biz en çok o duyguyu vurgulamaya çalışmış ve bunu da büyük bir başarıyla verebilmiştik. Gerisini düşünmedik. Hatta konunun geçtiği adayı bile düşsel bir ada gibi kabul etmiştik. Tabii ki tarihi bilenler kimin kim olduğunu biliyorlardı herhalde ama doğrusu ben asla bilmiyordum. Zaman zaman Ege'ye falan giderken Bafa Gölü'ndeki küçük adacığa ve üzerindeki belki de manastır kalıntısına bakıp ah burada ne güzel eski tanrılar filmi çekilir diye düşler kurardık Arto'yla, o kadar. Öyleyse ben neden, nasıl o hiç bilmediğim diyarda o anlaşılmaz duygulara kapıldım? Ada bile değildi ki orası, bir çağrışım bile yapmadı. Akıl erdiremediğim bir güç beni çekti, sürükledi, içine aldı, sonra da çarpıp yere çaldı. Mantıklı hiçbir açıklaması yok ve hiç abartmıyorum, inanın. Yoksa bu reenkarnasyon dedikleri şey gerçek mi? Gerçi kavram olarak benim inancıma çok yakın ama bir ispatı yok henüz. Yoksa 8. yüzyılda yaşayan o kadın ben miydim? O yüzden mi hem o rolü oynarken o denli etkilendim, hem de o garip diyarda o tarifsiz, yoğun duyguyu yüreğimin ta içinde hissettim. Öylesine sarsıldım. İşte böyle. Aklımızın ermediği öyle çok şey var ki dünyada. Tarifi, açıklaması, somut bir kanıtı yok ama kendi var. Yaşadıkça kim bilir daha neler görüp neler hissedeceğiz. Kimine erecek aklımız, kimi böyle şoklar yaratacak. O gün akşama kadar kurtulamadım o garip duygudan ve hala pişmanlık içindeyim. Neden girmedim o binaların içine diye? Neden dolaşmadım köşe bucak her yerini? Kim bilir ne izlersinmişti o ıssız kuytu köşelere yüzyıllar öncesinden? Ne kokular, ne anılar, neler saklamıştı içinde o taşlar, o kasvetli duvarlar, ne acılar zapt etmişti o karanlık inziva odaları. Hangisiydi acaba başrahip Hovannes'in aşkını yüreğine gömüp dualara sığındığı oda? Karşı kıyıdaki sarayın penceresinden titrek ışığının gözlendiği mumun izleri var mıydı taşlarda? Kim bilir? Bir şey bana engel oldu sanki. İçimi bir korku sardı. Elim ayağım varmadı. Belki de kaldıramazdı ruhum. Yaşanmış o derin aşk acısının geçmişten güne uzanmasını. Ki o acıyı çekenlerin sonları belli değil. Hatırlardım belki ben. Geçmiş ölümleri de şok gibi. Kim bilir? Ah, kim bilir? Bir daha gitmem için al bir neden daha şimdi. Ben ne yapıp edip o diyarları dolaşmaz mıyım şimdi? Şöyle sindire sindire, tek başıma. Varsın sarsılsın ruhum, varsın şaşırsın beynim, dayanamasın bedenim, değmez mi? Dönüş yolunda, yine yüksek bir tepede, dev bir kartal heykeli gördük. Nasıl bir şeydi o tanrım, canlı gibi. Özel bir yerde değil, geçerken insanın şöyle bir gözüne çarpar geçer. Vartkes'in dediğine göre bir dolu hesap kitap, koordinat ölçümleri falan yapılmış ve o kartal Masis'in zirvesinden uçarak hop diye oraya konmuş gibi olmuşmuş. Günün bilmem hangi saatinde de bilmem hangi noktayla aynı hizada görünürmüş. Deli bunlar. Sorun bakalım Ermenistan'a gidip dönenlere kaç kişi dikkat etmiştir acaba o heykele? Ama o kadar muhteşem ki akla ziyan. Paylakçım tabii beni kolladığı için, zevklerimi, ilgilerimi en az Vartkes kadar söktüğü için önceden uyardıydı. Şu virajı döner dönmez gözünü yukarı kaldır ve sağ tarafa dikkatle bak diye. Yoksa görmeyebilirdim bile. Ben anında vay canına, nasıl bir şeydir bu böyle diyerekten yerimden sıçrayınca da anlaşıldı, sen şimdi burada duralım dersin deyip yavaşça sağa çekti. İndim, indik. Tırmandım, resimler çektik. Güzeldi, çok güzeldi. Aferin sana paylak. Şehir dışında yamaçlar, yol kenarları, çakıl taşı gibi obsidyen dolu. Al eline bir torba, avuç avuç doldur götür sat. Güneş vurdukça gri siyah parlıyor her taraf. Ağırlık yapmasa alacağız valla. Birkaç tane alıverdim tabii, yüzük kolye yaparım diye ama dönüşümde hiçbiri çıkmadı çantalardan. Nereye tıktıysam, nerede bıraktıysam kim bilir. Akıl mı kaldı ki başta? Sonra yine bir dolu kilise gezdik. Doğrusu hepsini anlatmayacağım. Pek bana göre değil bunlar. Vaskenyan Cemaran ve civarındaki kiliseler. Zaozor, bir de Kecaris Kilisesi. En güzeli Kecaris'ti galiba. Bu kiliselerden bazıları hala kullanılıyor. Yani öyle sırf tarihi bir yer değil, işlevsel. Tanrım neden bu kadar çok kilise yapmışlar bunlar? Bu gezdiğimiz bilmem kaçıncı kiliselerden birinde, hangi gün olduğu da pek önemli değil bence, dedim ya sıralı bir gezi kaydı değil bu, bir de düğüne denk geldik bir kere. Aman ne güzel, ilginç olmalı bu olay. Hemen daldık içeriye. Baş davetliymişiz gibi. Tam 16 kişi. Daldık diyorum ya öyle pat diye değil tabii. Aslında biraz utana sıkıla. Biz İstanbul'da yapılan kilise düğünlerinden biliriz. Herkes gayet ciddi, ayakta ayini izler. Öyle turistik gezi gibi laubalilikler yapılmaz tören sırasında. O yüzden dikkat çekmeden, kimseyi rahatsız etmeden yavaşça içeri girip arkada bir yerde durup izleme niyetindeyiz. Bahçede davetliler, çoluk çocuk karma karışık bir kalabalık var. Kapıda da çiçeklerle süslenmiş bir limuzin. Fukaralık diz boyu ama her düğünde limuzin kullanıyorlar vallahi. Pazar günleri caddelerde limuzin konvoyları oluşuyor adeta. Pembesi bile var. Yani ayranları olmasa bile içmeye, tahtrevanla gidiyorlar şey etmeye. Neyse efendim, rüküş ötesi şıklıktan geçilmiyor. Bomba memeli hatunlar, ciyak renkli tuvaletler, malum iğne gibi topuklu altın gümüş rengi dekolte ayakkabılar. Öyle yüksek ki öne doğru kaykılmaktan ayakkabıdan dışarı taşmış, hepsi de kıpkırmızı ojeli tombul tombul parmaklar, incecik bantları ha kopardı ha koparacak gerdirmekten. Çiçekler, fırfırlar, fiyonklar, satenler, danteller, naylon şifonlar, pullar, boncuklar ve iğrenç sarı, kızıl, meçli, röfleli, bol krepeli saçlar. Ve de tabii şapkalar. Ve de tabii pırıltılı, abartılı gece kulübü makyajları. Buna karşılık kostümlü kostümsüz, kravatlı kravatsız, yine hafif hanzo kılıklı, tıraşlı tıraşsız erkekler. Ürkek bakışlı delikanlılar ve onlara göz süzen, kendileri küçük memeleri büyük, kadınsı tavırlı genç kızlar. Ağzım bir karış açık seyrediyorum etrafı. Kilisenin içi bir alem. Hani girmeye çekiniyorduk ya, en ciddisi bizdik vallahi. Önde mihrabın önünde fırfırlı elbiseli ve tabii ki tombul memeli, gencecik gelin ve damat kafa kafaya vermişler, yanlarında en yakınları, başlarında gayet ciddi dua okunuyor. Geri kalan davetliler arka sıralarda rastgele oturmuş, birbirlerinin evine misafirliğe gitmiş gibi yüksek sesle ve fütursuzca dedikodu yapıyorlar. Neredeyse kahve içip sigara tüttürecekler. Aslında neredeyse dememeliydim çünkü arka sırada kapıya yakın sıralarda bir iki sigara tüttüren de vardı vallahi ama kahve içen yoktu. Belki de vardı da ben görmedim. Bunlar yanlarına termos bile almış olabilirler. Nasılsa piknik gibi düğün. Gülüşüyorlar, bağırışıyorlar, oradan oraya sesleniyorlar. Arada azarlanıp bir iki tokat yiyen çocuklar yaka bağır bir yanda ortalıkta koşturuyorlar. Birileri kağıtlar hışırdatarak bir şeyler yiyor, hem de buram buram tüten bir şeyler yiyor. Töreni izleyen falan yok, inanılmaz. Ön tarafta gelin, damat, kayınpeder, kayınvalideler, bir iki kardeş, sadıçla karısı ve papaz, hepsini toplasan 20 kişi var yok, etrafta olan bitenle hiç ilgilenmeden, huşu içinde kendi kendilerine düğün yapıyorlar. Davetliler de bir dolu kalabalık neşe içinde kendi kendilerine eğleniyorlar. Bir garip düğün, Fellini'nin filmleri gibi.